Yasanın tekrarı 1. bölüm 40 ve 41. ayetlerde ama siz geri dönün. Kızıldeniz yolundan çöle gidin. Bunun üzerine bana Rab'be karşı günah işledik dediniz. Tanrımız Rabbin buyruğu uyarınca gidip savaşacağız. Sonra dağlık bölgede savaşmanın kolay olacağını düşünerek her biriniz silahınızı kuşandınız diyor. Kadeş Barnea'da İsrailoğulları vaat edilen ülkeye girmek istemeyince çok kötü bir duruma düştüler. Geri dönerlerse o korkunç çöl ile tekrar yüz yüze geleceklerdi. Musa'nın kendisi bu çöle korkunç sıfatını vermişti. Bu noktada günah işlediklerinin farkına vardılar ve aynı zamanda geri çöle dönmek istemedikleri için kendi kafalarına göre vaat edilen ülkeye girmek istediler. Musa bunun neye vardığını anlatmaya devam etti. Yasanın tekrarı 1. bölüm 42. ayetti. Ama Rab bana şöyle dedi. Söyle onlara savaşa gitmesinler. Çünkü sizinle olmayacağım. Düşmanlarınızın önünde yenilgiye uğrayacaksınız. Şimdi size bir şey söylemem gerekiyor. Bu şekilde savaşa girmeleri hiç de iyi değildi. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlar Rabbin isteğinin dışındaydılar. Onun isteğine göre hareket etmiyorlardı. Bu kez savaşmaya hazır oluşları Rab'be güvendikleri için değildi. Hayır, onları korku sarmıştı. Onları harekete geçiren Tanrı'ya olan güvenleri değil, içlerindeki korkuydu. Ve Musa devam ediyor Yasanın tekrarı 1. bölüm 43. ayette. Sizi uyardım ama dinlemediniz. Rabbin buyruğuna karşı geldiniz. Kendinize güvenerek dağlık bölgeye çıktınız. Gördüğünüz gibi bu iman olamazdı. Ta baştan Tanrı'ya güvendikleri ve iman ettikleri için savaşa gitmiş olsalardı başka bir durum ortaya çıkacaktı. Şimdi yaptıkları küstahlıktı. Kendi kafalarına göre iş yapıp Tanrı'nın bunu onaylamasını istiyorlardı. Şimdi çok önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum. İman ile ruhsal küstahlık arasında çok ince bir çizgi vardır. Rab'be verdiğim hizmet yıllarında birçok kişiye ruhsal alanda öğüt verdim. Bir kez adamın biri bana şöyle dedi. Vaiz efendi, ben Rab'be güvendim ve iş yerimde beni bereketleyeceğini sandım. Tanrı'nın beni bereketleyeceğini umarak bir iş yeri açtım ama ne oldu? İşte al sana, iflas ettim. Şimdi bu adamın durumunda onu iş kurmaya iten Rab'be olan imanı mıydı yoksa ticari amaçları mıydı? Onunla biraz daha konuştum ve sohbet ederken bazı gerçekler su yüzüne çıkmaya başladı. Adam bir başka iş adamının tanıklığını dinlemiş, bu adam tanıklığını verirken Tanrı benim iş ortağımdır demiş ve bu ilkeye göre iş hayatını sürdürdüğünü iddia etmiş. Tanıklığını veren adamın işi çok başarılıymış. Bunu da hep Tanrı ile olan ortaklığına atfetmiş. Tanrı ile olan ilişkisi sanki anca beraber kanca beraber aralarından su sızmıyor. Belki de bu başarılı iş adamının Tanrı ile sıkı bir bağlantısı vardı da Rab bunun için onu bereketlemiş olabilir. Bana sırrını açan başarısız adam ise herhalde bunları duyunca düşünmüş. Vay be, Tanrı beni de böyle bereketleyecekse tabii ki onu yeni açacağım işte ortak yaparım. Ama Tanrı bu adamı yönlendirmemişti. Adam küstahça hareket etmişti. İmanla hareket etmedi bu adam. Kendi çıkarımıza Tanrı'yı alet edemeyiz dostum. Yasanın tekrarı 1. bölüm 44 ila 46. ayetler arasında dağlık bölgede yaşayan Amorlular size karşı çıktılar. Arılar gibi sizi kovaladılar. Seyir'den Horma kentine dek sizi bozguna uğrattılar. Geri döndünüz ve Rabbin önünde ağladınız ama Rab ne ağlayışınızı duydu ne de size kulak astı. Uzun süre Kadeş'te kaldınız diye yazıyor. Bunlar Rabbin önüne yapmacık ağlamalarla geldiler. Yarım ağızla özür dilediler. Sanki tövbe ettiler ama bu tövbe gerçek bir tövbe miydi? Hiç de sanmıyorum. Paulus Korintlilere 2. Korintliler 7. bölüm 10. ayette şöyle yazdı. Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı kişiyi kurtuluşla sonuçlanan ve pişmanlık doğurmayan tövbeye götürür. Dünyanın acıları ise ölüm getirir. Tanrı'nın önüne gelen bu birinci kuşak İsrailliler Tanrı'ya karşı itaatsizlik yaptıklarından dolayı mı gözyaşı döktüler? Hayır. Gözyaşı döktüler çünkü Amorlulardan dayak yemişlerdi. Savaşta yenildikleri için ağlıyorlardı. Bazen bir hırsız yakalandığında ağlamaya başlayabilir, tövbe ettiğini söyleyebilir. Ama nasıl bir tövbedir bu? Yakalandığından dolayı pişmanlık duyduğu için mi? Bundan dolayı pişmanlık duyuyorsa gerçekten tövbe etmemiştir. Bu insanların durumu işte yakalandığına pişman olan hırsızın durumuna benzemektedir. İşte bundan dolayı Kadeş'te uzun zaman kaldılar. Yasanın tekrarı 2. bölümdeki temel konu çöldeki başıboş dolaşmadır. Musa olanları anlatmaya devam ederken İsrail ulusunun nasıl başıboş dolaştığını da söylemekten çekinmiyor. Kadeş Barnea'daki o utanç verici karardan sonra geri döndüklerinde İsrailoğulları Seyir dağına vardı. Yasanın tekrarı 2. bölüm 1. ayette sonunda geri dönüp Rabbim bana buyurduğu gibi Kızıldeniz yolundan çöle gittik. Uzun süre Seyir dağlık bölgesinde dolanıp durduk diye yazıyor. Ben her zaman Rabbin şakadan anladığı kanısında olmuşumdur. Olaylar ciddidir ama yine de gülünç yanları vardır. Eminim ki Rab burada onlara biraz espri yaptı. Yasanın tekrarı 2. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Rab bana bu dağlık bölgenin çevresinde yeterince dolaştınız dedi. Şimdi kuzeye gidin. Görüyor musunuz nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Bir süre ne yaptılar? Seyir dağının çevresini dolandılar. Başıboş bir dolanma oldu bu. Bir çocuk oyunu gibi bir dairenin çevresini dolanıp durdular. Sonunda Rab onlara artık onların bu anlamsız dolaşmalarından biraz sıkılmaya başladığını söylüyor. Şimdi bunu bırakın da kuzeye gidin. Korkarım birçok Mesih imanlısı da tam buna benzer şekilde hayatını sürdürmektedir. Tanrı'nın sözünde duran bir kişi olduğunu ciddiye almadıkları için birçok imanlı iman hayatında yerinde saymaktadır. Ya da boşu boşuna oraya buraya koşup dört dönmektedirler. Yasanın tekrarı 2. bölüm 4 ve 5. ayetlerde sonra halka şu buyrukları vermemi söyledi. Seyir'de yaşayan kardeşlerinizin Esav oğullarının ülkesinden geçeceksiniz. Sizden korkacaklar, çok dikkatli davranın. Onları savaşa kışkırtmayın. Size onların ülkesinden hiçbir toprak parçası, ayağınızı basacak bir yer bile vermeyeceğim. Çünkü Seyir dağlık bölgesini mülk olarak Esav'a verdim diye yazıyor. Burada yine bizim öğrenmemiz gereken bazı ilkeler vardır. Yaratılış kitabının 36. bölümünde Esav'ın Seyir'de yaşadığını okuyoruz. Esav aslında Edom halkının atasıdır. Yakup ile Esav ikiz kardeştiler. Esav Yakup'tan önce doğmuştu ama aynı yaştaydılar. İbrahim ile İshak'a verilen vaadin sonucunda vaat edilen topraklar ilk oğulluk haklarıyla Esav'a gitti ama Esav bu ilk oğulluk hakkını bir tabak mercimek çorbası karşılığında Yakup'a satmıştı. Yakup'un soyu miras olarak vaat edilen ülkeyi alacaktı. Esav ise Seyir denilen yere gidip orada yerleşti ve bu ayetlerden de görüyoruz ki Rab bu yöreyi onların malı olsun diye Esav'ın soyuna verdi. Bugün coğrafi açıdan Seyir diyarı günümüz Şeria ülkesinin topraklarında olduğunu söyleyebiliriz. Şeria'nın güneybatısında Musa'nın vadisi denilen yerdeydi Seyir toprakları. Burası kayadan oyulmuş Petra kentinin olduğu yerdir. Şimdi dikkatinize sunmak istediğim ve bize ders olabilecek nokta şudur. Kutsal Söz diyor ki Tanrı ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Elçilerin İşleri 17. bölüm 26. ayette bunu okumaktayız. Savaşların oluş nedeninin çoğu ulusların sınırlarının kabul edilmediğidir. Bu yazılardan bir başka ders daha çıkarabiliriz. Tanrı her zaman verdiği vaatlere sadık kalır. Esav gibi işe yaramaz bir adamın soyundan gelen insanlara verdiği vaadi de yerine getirir. Kısaca diyebiliriz ki Tanrı verdiği vaade sadık kalır. Ve Musa anlatmaya devam eder. Yasa 2. bölüm 7. ayette Tanrınız Rab el attığınız her işte sizi kutsadı. Bu geniş çölde dolanıp durduğunuz sürece sizi korudu. Tanrınız Rab geçirdiğiniz bu 40 yıl boyunca sizlerleydi ve hiçbir eksiğiniz olmadı. İşte burada 40 yıllık başıboş dolaşma özetlenmektedir. Tanrı onların tüm sorunlarını ve sıkıntılarını biliyordu. Neden? Çünkü bu sorunları, sıkıntıları yaşarken Rab her adımda onlar ile birlikteydi. 40 yıl boyunca Rab çölde onlar ile birlikte yürüdü. Musa hiç abartmadan hiçbir eksiğiniz olmadı diyebildi. Ne harika bir şey değil mi? Davut peygamber de kendi hayatını gözden geçirirken 23. mezmur 1. ayette Rab çobanımdır, eksiğim olmaz diyebildi. Davut böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirdi? Çünkü gerçekten hiçbir eksiği olmadı. Yanlış anlamayalım, Tanrı bize lüks dolu bir hayat vereceğini vaat etmez. Ama hayatımız için, yaşamamız için ne gerekliyse, yaşamak için neye ihtiyacımız varsa onu sağlayacağına söz verir. Bunu hem senin için hem de benim için yapacaktır. Burada görüyoruz ki Rab Esav'ın sınırlarını korudu. Daha sonra göreceğiz ki diğer ulusları da bu şekilde korumaktadır. Şimdi Moavlara dokunulmaması gerektiğini söyleyecektir. Yasanın tekrarı 2. bölüm 9. ayette Rab bana Moavlara düşman gözüyle bakma, onları savaşa kışkırtma dedi. Onların ülkesinden hiçbir toprak parçasını sana mülk olarak vermeyeceğim. Çünkü Ar kentini Lut soyuna verdi. Ve yasanın tekrarı 2. bölüm 19. ayette ise Amonlulara yaklaştığında onlara düşman gözüyle bakma, onları savaşa kışkırtma. Çünkü mülk edinmen için Ammonluların ülkesinden sana hiçbir toprak parçası vermeyeceğim. O ülkeyi mülk olarak Lut soyuna verdim diyor. Vaat edilen ülkeye girdikleri zaman İsrailoğulları orada devlerle karşılaşacaklardır. Şimdi Rab ne yapıyor biliyor musunuz? Onlara cesaret vermeye çalışıyor. Esav halkını onlara örnek olarak gösteriyor ve diyor ki, Esav Seyir bölgesini ele geçirmek için oradaki Horluları yok etmeliydi. Rab bunu onlar için sağlamıştı. Bunu 22. ayetten görebiliriz. Aynı şekilde Ammonlular da kendilerine verilen ülkeyi ele geçirmek için Zamzumlularla savaşmak zorunda kalmıştı. Zamzumlular da dev insanlardı. Bunu da 20. ayette görebiliriz. Günümüzde bile dev insanlarla bazen karşılaşabiliriz. 2 metreye yakın boyda insanlara az çok rastlarız. Bazen de genlerden dolayı gerçekten dev insanlar dünyaya gelir. Yasanın tekrarı 2. bölüm 24. ayette, haydi kalkın Arnon vadisine geçin. İşte Heşbon kralı Amorlu Sihon'u ve ülkesini elinize teslim ettim. Ona saldırın ve ülkesini mülk edinmeye başlayın diyor. İsrailoğulları Moab ile Ammon'un çevresinden dolaşıp geçiyorlar. Bu insanların topraklarına el koymuyorlar. Bu uluslar onlara su ve yiyecek sattı. Şimdi Musa Heşbon kralı Sihon ile nasıl temas kurduğunu, neler konuştuğunu anlatmaktadır. Yasanın tekrarı 2. bölüm 26 ila 29. ayetler arasında bundan sonra Kedemot çölünden Heşbon kralı Sihon'a barış önerileriyle ulaklar gönderdi. Öneriler şöyleydi: İzin ver ülkenden geçelim. Dosdoğru ana yoldan sağa sola sapmadan geçeceğiz. Yiyeceğimizi içeceğimizi para karşılığında bize vereceksin. Yeter ki ülkenden geçelim. Seyir'de yaşayan Esav oğulları ile Ar kentinde yaşayan Moablar sınırlarından geçmemize izin verdiler. Şeria ırmağından geçip Tanrımız Rabbin bize vereceği ülkeye gitmemize sen de izin ver. Heşbon kralı Sihon ülkesinden geçmeleri için onlara izin vereceği yerde ordularıyla onlara karşı gelir. Yasanın tekrarı 2. bölüm 30 ila 32. ayetler arasında ne var ki Heşbon kralı Sihon ülkesinden geçmemize izin vermek istemedi. Tanrınız Rab şimdi olduğu gibi Sihon'u elinize teslim etmek için yüreğini duygusuzlaştırıp onu inatçı yaptı. Rab bana işte Sihon'u ve ülkesini senin eline teslim etmeye başladım. Haydi ülkeyi ele geçir ve mülk edinmeye başla dedi. Sihon bizimle savaşmak için Yahya da bütün halkıyla karşımıza çıktı diye yazıyor. Tanrı kendi halkını yok olmaktan koruyor şimdi geldiğimiz noktada. Yasanın tekrarı 2. bölüm 33. ayette Tanrımız Rab onu elimize teslim etti, onu, oğullarını ve bütün halkını yok ettik diye yazmaktadır. Tanrı bu toprakları fethedip ele geçirmesine yardım etti. Daha önce bu topraklar Moablara aitti. Kral Sihon'un önderliğinde Amorlular Moablıları bu topraklardan atmışlardı. Tanrı buna izin vermişti. Moabların bu topraklardan atılmasını öngörmüştü. Ama İsrail'e karşı çıkmamalıydı. İsrail'e saldırınca kral Sihon öldürüldü ve orduları darmadağın oldu. Ülkenin başkenti ele geçirildi. Bu olay çoğu kez Rab tarafından bu halka hatırlatılacaktır. Çünkü Rabbin onlar için neler yaptığını, yapabileceğini anlamaları için. Bu olay İsrail halkı için bir teşvik kaynağı oldu. Tanrı onlarla birlikte olduğunu onlara gösteriyor ve onlara vermiş olduğu vaadini yerine getirecektir. Bildiğiniz gibi bugün de Rab bizi bu şekilde teşvik eder. Zor bir tecrübeden geçmemize izin verir ki bizi gelecek için hazırlayabilsin. Tecrübe üzücü olabilir ama doğru tepki gösterirsek gelecek için iyi bir yatırım olur. Kendi tecrübemizden başkalarına yardımcı dahi olabiliriz. Yasanın tekrarı 3. bölümdeki temel konu Başan kralı Og'un yenik düşmesidir. İsrail ulusunun çölde geçirdiği günleri anlatmaya devam eden Musa şimdi bir başka Amorlu kralın onlara karşı geldiğini söyler. Rab yine İsrail'e zaferi verdi. Yasanın tekrarı 3. bölüm 1 ve 2. ayetlerde bundan sonra dönüp Başan'a doğru ilerledik. Başan kralı Og'la ordusu bizimle savaşmak için Edrei'de karşımıza çıktı. Rab bana ondan korkma dedi. Çünkü onu da ordusuyla ülkesini de senin eline teslim ettim. Amorluların Heşbon'da yaşayan kralı Sihon'a yaptığının aynısını ona da yapacaksın diye yazıyor. Şimdi Rab onların korkularını yatıştırmaya çalışmaktadır. Yasanın tekrarı 3. bölüm 3. ayette böylece Tanrımız Rab Başan kralı Og'u ve halkını da elimize teslim etti. Hiçbirini sağ bırakmadan hepsini yok ettik. Og Amorlu bir kraldı. Dev gibi bir adamdı. Krallığı hiç kimsenin alt edemeyeceği kadar güçlü görünmekteydi ama Rab için imkansız hiçbir şey yoktur. Yasanın tekrarı 3. bölüm 4. ayette bütün kentlerini ele geçirdik. Ele geçirmediğimiz tek kent kalmadı. Hepsi 60 kentti. Başanda Og'un ülkesi olan bütün Argov bölgesi. Oldukça nüfuslu bir kraldı Og. 60 kent üzerinde yetkisi vardı ve kendisi düşünce altındaki ona bağlı kentlerde düştü. Yasanın tekrarı 3. bölüm 5. ayette bütün bu kentler yüksek surlarla, kapılarla, sürgülerle sağlamlaştırılmıştı. Bunlardan başka surla çevrilmemiş birçok köy de vardı diye yazıyor. Bu kadar özenle güçlendirilmiş, sağlamlaştırılmış, surlarla çevrili kentleri ele geçirmiş olmaları Rabbin onlarla birlikte olduğuna işaret ediyordu. Rab onlar için savaşıyordu. İkinci kuşağın önünde vaat edilen topraklar, bu topraklar içinde dev insanlar, surlarla güçlendirilmiş kentler vardı. Musa Rabbin yaptıklarını anlatırken bu onlara büyük bir teşvik oluyordu. Şimdi dikkatinizi Og denilen bu dev adamın ne kadar büyük olduğuna çekmek istiyorum. Musa şöyle anlatıyor Yasanın tekrarı 3. bölüm 11. ayette. Refalılardan yalnız Başan kralı Og sağ kalmıştı. Og'un Ammonluların Rabba kentindeki yatığı demirdendi. O gün kullanılan arşın ölçüsüne göre uzunluğu 9, eni 4 arşındı. Bugün arşın o kadar kullanılmıyor ama yaklaşık olarak ergin bir adamın kol uzunluğudur. Yuvarlak bir hesap yaparsak Og'un yatağı yaklaşık 4 metre uzunluğundaydı. Adamın boyunu tahmin edebilirsiniz. En çok 4 metre ama belki de 3,5 metre olabilir. Söylentilere göre bu yatak Amorlularca Rabbat'ta bir müze parçası olarak saklanmıştır. Yasanın tekrarı 3. bölüm 12 ve 13. ayetlerde o sırada ele geçirdiğimiz topraklardan Arnon Vadisi yakınındaki Aroer kentinin kuzeyini Gilad dağlık bölgesinin yarısıyla oradaki kentleri Ruben ve Gad oymaklarına verdim. Gilad'ın geri kalan bölümünü ve Og'un ülkesi Başan'ı Maneşya oymağının yarısına verdim. Başan'daki Argo bölgesi Refalılar ülkesi diye bilinirdi diye yazmaktadır. Og'un krallığından ele geçen topraklar Ruben, Gad ve yarı oymak olan Maneşya oymaklarına verildi. Hatırlarsanız bu oymaklar Şeria ırmağının doğusunda kalmayı tercih etmişlerdi. Yasanın tekrarı 3. bölüm 18. ayette o zaman size şöyle buyruk verdim. Tanrınız Rab mülk edinmek için bu ülkeyi size verdi. Bütün savaşçılarınız silahlı olarak İsrailli kardeşlerinizin önü sıra gitsin. Şimdi Musa onlara hatırlatıyor. Yeni ülkede yeni evlerine rahatça yerleşmekle kalamazlardı. Yerine getirmeleri gereken bir sorumluluk vardı. Şeria ırmağının batısındaki toprakları ele geçirebilmeleri için kardeşlerine diğer oymaklara savaşta yardım edeceklerdi. Onlara diyor yasanın tekrarı 3. bölüm 19 ve 20. ayetlerde Musa. Ancak Rab sizi rahata erdirdiği gibi onları da rahata erdirene ve onlar Tanrınız Rabbin Şeria ırmağının karşı yakasında kendilerine vereceği toprakları ele geçirene kadar kadınlarınız, çocuklarınız ve hayvanlarınız. Biliyorum birçok hayvanınız var size verdiğim kentlerde kalsın. Ondan sonra her biriniz size verdiğim toprağa dönebilir diye yazıyor. Şimdi geldiğimiz noktada Musa'nın duasıyla karşılaşacağız. Şimdi Musa kişisel bir şeye değiniyor. Yani Rab ile olan bağlantısından söz ediyor. Rab Musa'nın vaat edilen topraklara girmesini yasaklamıştı. Bunun neden böyle olduğunu yasanın tekrarı 3. bölüm 23 ila 26. ayetler arasında Musa şöyle açıklıyor. Sonra Rab'be yalvardım. Ey egemen Rab! Büyüklüğünü ve güçlü elini bana göstermeye başladın. Gökte ve yerde senin yaptığın yüce işleri yapabilecek başka bir tanrı yok. İzin ver de Şeria ırmağından geçip karşı yakadaki o verimli ülkeyi, o güzel dağlık bölgeyi ve Lübnan'ı göreyim. Ama Rab sizin yüzünüzden bana öfkelendi. Yalvarışıma kulak asmadı. Bana yeter artık dedi. Bir daha bu konudan söz etme bana. Rab sanki yaramazca ısrar eden bir çocuğuna konuşuyormuş gibi hadi artık yeter Musa diyor. Artık bu konuyu bir daha açma olur mu? Yasanın tekrarı 3. bölüm 27. ayette Pisga dağına çık. Batıya, kuzeye, güneye, doğuya bak. Gözlerinle gör çünkü Şeria ırmağından geçmeyeceksin diye yazmaktadır. Rabbin önünde yalvaran bu Musa'ya acımamak olanaksızdır sanırım. Vaat edilen topraklara girebilmesi için Rab'be yalvarıyor. Son 40 yıl içinde belki de tek amacı buydu. Burada eminim bizler için güzel bir ders var. Günahlarımızdan ciddi şekilde tövbe etsek ve Mesih'in kanıyla temizlensek dahi işlediğimiz günahların fiziksel dünyada oluşturduğu sonuçlar vardır. Bundan kaçamayız. Rab bizleri bu sonuçlardan muaf kılmıyor. Musa'ya o ülkeye girmeyecektir diyor ve artık konu kapandı diye şöyle devam ediyor yasanın tekrarı 3. bölüm 28. ayette. Yeşu'ya görev ver, onu güçlendir ve yüreklendir. Çünkü bu halk Şeria ırmağından onun önderliğinde geçecek. Göreceğin toprakları halka o miras olarak verecek. Artık her şey belirlendi. Onları vaat edilen ülkeye sokacak olan yeni liderleri Yeşu olacaktı. Ve Musa bunu açıkça hiçbir gölge oluşturmadan bu yeni kuşağa bildiriyor. Vaat edilen ülkeye girmek için artık hazırlar. Yasanın tekrarı 4. bölümdeki temel konu yeni kuşağa verilen uyarılardır. Bu bölümde Musa'nın anlattığı şekilde İsrail'in çöldeki başıboş dolaşmasının öyküsü son bulacaktır. Şeria nehrinin doğusuna doğru geldiler ve Nebo dağı yakınlarında Musa onlara son talimatlarını vermektedir. Mısır'dan çıkanlar arasında ancak iki kişi Kalev ve Yeşu vaat edilen topraklara girebileceklerdir. Geride kalanlar vardır. Çölde ölüp gömülenler ve kemikleri çölde kalanlar var. Bir nesil yok oldu ama ikinci nesil topraklara girmeye artık hazırdır. Ancak onlar girmeden önce Musa çöldeki aylak yani başıboş hayatı özetlemeye devam eder. Amacı onlara kendi hayatları için örnek göstermek ve onları seven Tanrı'ya itaat etmeleri konusunda onları teşvik etmektir. Musa Tanrı'ya itaat etmeleri için onları teşvik eder. Yasanın tekrarı 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şimdi ey İsrail size öğrettiğim kurallara, ilkelere kulak verin. Yaşamak, ülkeye girmek ve atalarınızın Tanrısı Rabbin size vereceği toprakları mülk edinmek için bunlara uyun. Size verdiğim buyruklara hiçbir şey eklemeyin, hiçbir şey çıkarmayın ama size bildirdiğim Tanrınız Rabbin buyruklarına uyun diye yazıyor. Onlardan ne istiyor? Sadece Rabbin sözünü duymalarını değil, o sözü uygulamalarını istiyor. Fark ettiniz mi? Rabbin sözüne yani yasaya hiçbir şey eklemeyeceklerdi. Ne de yasadan bir şey çıkaracaklardı. Tam Tanrı'nın vermiş olduğu şeklinde ona itaat edeceklerdi. İsrail ona verilen yasaya itaat etmiş olsaydı çok büyük bir bereket alacaktı. Hem kendileri için hem de çevredeki uluslar için bu büyük bir bereket olacaktı. En uygun koşullar için bile kendilerine verilen yasaya bağımlı kalamayan, verilen yasayı çiğneyen bir ulustur İsrail halkı. Hiçbir kimse yasa aracılığıyla aklanamaz. Tanrı katında doğru sayılamaz. Acaba neden bu olamaz? Olamazsa Rab neden bu yasayı verdi? Tanrı bunu kafadan mı attı? Kendi keyfine göre tutulması imkansız bir yasa mı çıkardı? Hayır kardeşim, Tanrı'nın yasası kusursuzdur. Ancak insanın bu bedensel yapısı var ya, asıl sorun ondadır. Beden tümüyle yozlaşmıştır. Daha önce de vurguladığım gibi bu kitap iki ana düşünceyi bize sunmaktadır. Sevgi ve itaat. Bu iki konu gözden kaçmaz şekilde vurgulanmaktadır. Belki değerli dostum, daha önce fark etmediniz ama eski antlaşmanın en önemli iki konusu sevgi ve itaat konusudur. Burada yasa kitabının 4. bölümünde Musa bu yeni kuşağa yalvarıyor. Rab'be itaat etmeleri gerektiğini ve hangi nedenlerden dolayı itaat etmeleri gerektiğini de açıklıyor. Birincisi Tanrı bu ulusu korumak ve ruhsal alanda olduğu kadar maddi açıdan da zenginleştirmek istiyordu. Bu bölümün ilk ayetinden görüyoruz ki Tanrı onların itaat etmelerini ister. Rab'be itaat etmelerini ve onun verdiği kurallara uymalarını ister. Niçin? Sırf itaat etsinler diye mi? Sırf Tanrı'nın yetkisi belli olsun diye mi? Hayır. İtaat etmekle yaşayabilecekler ve vaat edilen topraklara sahip olacaklardı. Yani büyük berekete kavuşacaklardı. Tanrı onları ancak bir yolda bereketleyebilirdi. Bu yol itaat yoluydu. Başka hiçbir şekilde onları bereketleyemezdi. Onların itaat etmesini ister çünkü ancak evrensel kurallara göre bu itaat sayesinde onları bereketleyebilir ve tüm amacı onları bereketlemektir.